Herkese tekrardan merhabalar. Ben Nilay Şahinoğlu. Bir Tutam Hukuk Derneği'nin podcast kanalına hoş geldiniz. Hukuk Bülteni serimizin 9. bölümünde 3-9 Mayıs tarihleri arasında yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak ülkemizden haberlerle başlamak istiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Cuma günü yayımladığı genelgede toplumsal eylemlerde polisleri kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtildi. Karara gerekçe olarak ise özel hayatın gizliliği ve kolluk personelinin görevini yapmasının engellenmesi gösterildi. Gazeteci Alican Uludağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının gazetecileri engelleyen polislerin etkili şekilde soruşturulmasını istediğini belirterek genelgenin hukuka aykırı olduğunu savundu. Kanunsuz emre uyan polislerin suç işlemiş olacağını belirtti. Çağdaş Hukukçular Derneği, işkence yapmak görev değil suçtur derken görevini kötüye kullanan polislerin kayda alınmaya devam edilmesini savundu. Basında, ABD'de vatandaşlar tarafından polisin George Floyd'un öldürüldüğü görüntülerin çekilmesi ve yayılması sonucunda yaşananları hatırlattı. Genelgeyi savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genelgenin anayasaya aykırı olmadığını ve yasağın basın mensuplarını kapsamadığını ifade etti. Bakan Soylu, vatandaşların polislerin görüntüsünü çekmesinin polislerin özel hayatını ihlal ettiğini savundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genelgeyi anayasanın ve demokrasinin askıya alınması olarak nitelendirirken, İyi Parti lideri Meral Akşener genelge sebebiyle işini doğru yapan polislerin de töhmet altında kalacağını ifade etti. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve HDP de genelgeye karşı çıktı. Genelge, Ankara, Denizli, Mersin, Adana ve Diyarbakır baroları tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşındı. CHP de genelgenin iptali için dava açtı. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl katıldığı bir törende Fatih Sultan Mehmet'e ait türbenin önünde elleri arkasında bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı gerekçesiyle ifadesi istendiği iddiasını doğruladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve türbeye saygısızlık yaptığı iddialarına yönelik bir savcılık işlemi olduğunu belirtti ve bunun bir soruşturma olmadığı, ön inceleme niteliği taşıdığını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 17-25 Aralık soruşturmasına dair yayın yasağı getirilmesinin ifade özgürlüğü ihlali olduğuna hükmetti. Başvuru sahibi gazeteci Banu Güven, basın özgürlüğü kazandı yorumunda bulundu. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti ve Türkiye'ye tazminata mahkum etti. İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayında açıkladığı planın uygulanmasını takip etme göreviyle Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturuldu. Uzlaşmanın ve yeni bir anayasa hazırlanmanın milli vecibe olduğunu söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisini açıkladı. Bahçeli, önerinin temel amacının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumsallaştırılması olduğunu ifade etti. MHP'nin anayasa önerisi başlangıç, genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyet'in temel organları ve son hükümler başlıklarından oluşuyor. Bahçeli, Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti düsturuyla başlangıç yaptığı öneride devletin genel esaslarının ve esaslara dair değiştirilmesi teklif edilemez hükmünün korunduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na tarafsız arabulucu rolü verilen öneride Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra iki Cumhurbaşkanı yardımcısının da hak tarafından seçilmesi, başkanlık hükümet programının TBMM'ye sunulması öngörülüyor. MHP, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Türkiye Diyanet Vakfı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na Yargı Yüksek Kurulu adıyla yeni statüler öneriyor. Öneride Türkiye Liyakat Kurumu adında yeni bir kurum kurulması, Merkez Bankası'nın statüsünün anayasayla düzenlenmesi öngörülüyor. MHP'nin daha önce kapatılmasını istediği Anayasa Mahkemesi ise yüksek mahkeme özelliğini kaybediyor ve Yüce Divan Yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları Yüce Divan adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye veriliyor. AK Parti'den yapılan ilk açıklamada öneri memnuniyetle karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçek gündemin geçim derdi olduğunu söyleyerek çalışmanın gündem değiştirme ve otoriteleştirme çabası olduğunu söyledi. İYİ Parti'den yapılan ilk açıklamada ucube sistemin payanda olabilecek her türlü anayasa teklifine karşı olunduğu ifade edildi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılamanız için bütün gücümle çalışacağım sözleri sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aydoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında eğer Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi sözleri sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 3 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Başbuğ suçlamaları kabul etmedi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde ise hükümetten gelen 253 sıra sayılı kanun teklifi vardı. Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında değişiklikleri konu alan kanun tekliflerinin göze çarpan maddeleri şunlardı. Lisanslı harita kadastro mühendislik sınavı yürürlükten kaldırılmalıdır. Harita ve kadastro mühendisliğini lisans olarak yapabilmek için kamu sektöründe veya özel sektörde bu alanda 10 yıl çalışmış olmak şartı aranmalıdır. Harita ve kadastro mühendisliğini lisanslı olarak yapabilmek için 50 bin TL bankaya yatırılıp Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke ettirilmelidir. Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, meslek alanlarıyla ilgili mühendis, tekniker veya teknisyen ünvanlarında en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlü olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi reddedilen önergelerde ise İYİ Parti Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamalarda soykırım terimini kullanmış olmasının muhtemel etkileri ve sonuçları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda alması gereken politik kararlar ve tedbirleri tartışarak belirlemek amacıyla verdiği araştırma önergesi, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Soruhan Oluç'un kayyum atanan belediyelerdeki olumsuzlukların ve kamu zararlarının tespit edilmesi amacıyla verdikleri araştırma önergesi, CHP milletvekili Özkan Yalım'ın gümrük kapılarında bulunan akaryakıt istasyonlarında petrol piyasası kanunu gereği uygulanan kar oranı nedeniyle ortaya çıkan sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi, İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur'un pandemi süresinde hor görülen esnafların sorunlarının çözülmesi ve yapılan ihmallerin araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesi, HDP milletvekili Necdet İpekyüz'ün turizm sektörünün sorunlarının tespit edilip çözüm üretebilmek amacıyla verdiği araştırma önergesi, CHP milletvekili Çetin Osman Budak'ın blok zincir teknolojisine dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi, İYİ Parti milletvekili Ayhan Erel'in TRT'nin kamu yayıncılığına geri dönebilmesi, tarafsızlık ilkesine uygun bir yayın politikası gerçekleştirebilmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç'un Kobani protestoları sırasında yaşanan ölümlerin akıbetinin tespit edilmesi amacıyla verdikleri araştırma önergesi, CHP milletvekili Yıldırım Kaya'nın öğretmenlere ek ders ücretlerinin yasalara aykırı bir şekilde kesilmesi kararının incelenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi. Anayasa Mahkemesi, Berkin Elvan için Taksim'de yapılan eylemde polisler tarafından darp edilen Şadiye Dilan Doğan'ın başvurusunu haklı buldu. Darp görüntülerinin izlenmesi sonrası verilen kararda Doğan'a 40.500 lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Ticaret Bakanlığı, reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin reklam verenlerin, reklam ajanslarının ve sosyal medya etkileyicisi olarak tanımlanan influencerların sorumlu tutulacağı bir kılavuz yayımladı. Sosyal medyada sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılmasının yasaklandığı kılavuzda, influencerların yaptığı reklamların ayırt edilebilir olmasını zorunlu kıldı. Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının mal ve hizmetlerinin tanıtımının yapılamayacağı belirtilen raporda, ayrıca herhangi bir malın ticari reklamında şayet kullanılmışsa görüntünün efekt ya da filtre içerdiği açıkça belirtilecek. Şimdi ise bültenimize dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Suriye'de Anayasa Mahkemesi 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için 51 adaydan 3'ünün başvurusunu kabul etti. Yönetimde Beşar Esad'ın yanı sıra eski devlet başkanı Abdullah Salum Abdullah'ın ve küçük bir muhalif partinin lideri Mahmud Marey'in adaylık başvuruları kabul edildi. ABD hükümeti COVID-19 aşılarının uluslararası topluma mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yayılması amacıyla fikri mülkiyet korumalarının gevşetilmesine destek verdiğini açıkladı. Kolombiya'da yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen bir haftadır süren vergi reformu karşıtı gösterilerde en az 30 eylemcinin öldürüldüğü, binden fazla kişinin yaralandığı ve 87 kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Sosyal medyada ülkenin farklı şehirlerinden paylaşılan devlet şiddeti görüntüleri can kaybı sayısının çok fazla olabileceğine dair endişe yarattı. Katar Maliye Başkanı Ali Şerif El İmadi, zimmetine para geçirme, görevi kötüye kullanma ve kamu sektörüyle bağlantılı suçlardan sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Bu haftaki hukuk bülteni serimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni hukuk haberleriyle tekrardan görüşmek üzere.